Ayrım 30, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 339. İnsan küçüldükçe Allah büyür. Tüfeklerinizi çekin, cesetlerin üzerinden yüzü düz görünsün. Dallardan derme çatma yaptıkları kulübenin bir yanı ay ışığının aydınlattığı doğal toprak tarha dayanmıştı. Bir yanı yokuş aşağı denizin esintisini ve kokusunu çeken Üzülmez Deresi'ne bakıyordu. Çepeçevre çam ağaçları sarmıştı kulübeyi. Kapısında uç uca eklenmiş bir çuval bezi vardı. Kulübenin toprak yara dayanan iç kısmında ateş yanıyordu. Bayram'la Zehra eski bir keçenin üzerinde ateşi aralarına alarak yüz yüze oturmuşlardı. Üç taşın üzerinde alevlerin yaladığı, içi taze mısır dolu bakır bir tencere vardı. Kulübenin nabzı fokurdayan suda atıyordu. Zehra hafif yan yatmış, sırtını dürülü yün yorgana dayamıştı. Çatlaktan kaya yalağına kaynayan su, duru su, mezar taşına köklenen çiçek, insanın içi bir duru suya niye benzemez Bayram? İnsanın içi niye karanlık? İnsan kendi içindeki karanlıkta gezinmeyi sever. Niye sever? İnsanın içinde ses var, tılsım var, kurumuş, tuza kesmiş gözyaşı var. Ben hep ağlayan çocukların gözyaşlarına baka baka yaşadım. Benim kaderim işte. Bir çöp aldı eline, ateşe soktu ucunu. Bayramın kör gözünü çöpün tutuşan ucunda hayal etti. Sağalmış, yuvasına yerleşmiş olarak. Sen benim içimde bir ışıksın Bayram. Eskiden içim karanlıktı, aklım hep sende. Yüreğime köklenmişsin. Sevgim iki insanı nasıl da bir insan etti. Korkum çoğaldı, merakım iyiliğim arttı. Ocak sıcaklığına sığınmıştı Bayram. Zehra'nın her gün aynı şeyleri söylediğini sanıyordu. Sevildiğini bilmek ve sürekli olarak sevilmek güzeldi. Erkek kuşlar gündüzleyin gökyüzüne doğru, dişi kuşlar ise geceleyin kendi içlerine doğru ötüyorlardı. Goncalar sabah ışığında patlıyor, karıncalar yönlerini patlayıştan yayılan ışık kokusuna doğru çeviriyorlardı.
Tüfeğimiz yok Bayram, bir gün bizi basar öldürürler.
Ölümü takma aklına, ölüm korkusu gördüğümüz, işittiğimiz, kokladığımız her şeyi ölüleştirir. Dereden gelen sesleri dinle, ben her sese karışır giderim.
Dereye kulak verdi Zehra, derenin susup tanıdık sesleri dinlediğini sandı.
Huzurlu değilim Bayram.
Niye?
Kaynayan mısırlara ve alevlerin toprağa vuran gizemli gölgelerine baktı. Silahlı insanlara benzetti gölgeleri.
Ölümden korkarım, kaçar kendime sığınırım. Seni sevdim ya, ölüm korkum arttı. Dünyaya sevgim, hürmetim arttı. Yan yana duran kuşlara, ağaçlara muhabbetim arttı. Neşat'ın göçük altından sağ kurtulduğunu duyduğum zaman güzel bir sevince kapıldım. Yüreğime itimadım arttı. İnsan birine sevdalanırsa hastalıklarını yener. Ben buna inandım Bayram. İnsanın gövdesinde sevda zemzemi dolaşır. Uğradığı her yeri sağaltır. İnsanın aklı susar, yüreği konuşur. Ben bunu yaşadım.
Ben yaşamadım diyerek dışarıya kulak kabarttı Bayram. İnsanın insanı sevmesi niye bu kadar söze sebep olur? Benim anlamadığım da bu. Bıraksalar insan insanı sever. Hiç söz de olmaz. Sevdanın sebep olduğu zarar ziyanın altında ezilen insanın haddi hesabı yok. Benim anlamadığım da bu.
Zehra büyük bir kuşku ve üzüntüyle indirdi göz kapaklarını. Ellerini izlemeye koyuldu. Ne demek istiyordu Bayram?
Anlamadım. Ne demeye getirdin? Bana sevdalanmadığını mı söylemek istedin?
Kadının üzüntüsünden etkilendi Bayram. Yanlış anlama, ben sana sevdalıyım. Sevdalıyım da sevdamı büyütmem. Sevdamı büyütürsem altında kalırım, ezilirim. Severim, sevgim makul olur, makbul olur. Bir ömür gider. Ben sevgimi körüklemem, harlandırmam, çabuk tüketmem. Kendi haline bırakırım. İnsanın insanı sevmesi büyütülür ki ben bunu anlamam. Her şey kendi haline bırakılsa sevda bu kadar büyümez. Sevdasını büyüten insanlardan haz almam. Bağırmanın ne lüzumu var? Sevdanın bağıranı zayıftır.
Bayram'ın kendinden emin, sakin söylemi karşısında susmayı yeğledi Zehra. Korkularını konuşturmaktan vazgeçti. Düşünmekten yaşamaya vakit bulamayan ve söylenen her söze kendi gerçeğinden bakan, işsiz, tembel bir insan görünümündeydi Bayram. bazen dalıyor, kafasını dolduran düşüncelerin hangisinin kendisine, hangisinin başkalarına ait olduğunu ayırt etmeye çalışıyordu.
''Bu gece Cebeli'ye gitsek, tüfeği alsak, rahat uyusak.''
''Bu yeri sevmedim.'' dedi Bayram. ''Yarın gece burayı terk etsek iyi olur.''
''Bu gece gitsek, tüfeği alsak, yarın gece de terk etsek.''
''Tüfeğe lüzum yok, başımıza bela olur. Yarın erken sabahtan Devre'ye gideriz. Buralara alışamadım, Devrek beşiğimdir.''
''Devrekliler seni tanır Bayram, gördüler mi ihbar ederler.''
''Etsinler, hiç değilse kendi beşiğimde ölürüm, yaban ellerde ölmek kor bana.''
''Buralar yaban el sayılmaz, Devrek dediğin ne ki, aha şunu şurası.''
Kalkıp tencereyi ateşin üzerinden aldı Zehra, kulübeden çıktı, suyunu bir çalının dibine boşalttı. Yağmur bulutlarının altında bel veren gök kubbeyi süzdü, geceyi dinledi. Üzülmez deresi yönünden gelen çalı çıtırtılarını ve fısıltıları dinledi. Korktu ve kulübeye girdi telaşla.
''Etrafta dolaşanlar var Bayram.'' diye fısıldadı.
Etrafta dolaşanlardan daha çok Zehra'nın fısıldanış biçiminden korktu Bayram. Kulübeden dışarı çıktı hemen. Yöreyi dikkatle dinlemeye koyuldu. Ay ışığı olmadığı için dumanın görünmesi imkansızdı. Mısır tenceresini ocağın yanında bırakmış, Zehra da çıkmıştı dışarı.
''Ben ses mes duymadım.'' diye fısıldadı Bayram. ''İyi dinle, ben duydum. Kulağım yanıltmaz beni.''
''Gece ava çıkan hayvanlardır.''
''Hayvanlar konuşmazlar Bayram, konuşmaları işittim.''
Zehra'nın son zamanlarda korkuyu had safhada yaşadığını, korkunun aklı ve yüreğiyle konuştuğunu düşündü Bayram. Korkunun derecesini anlamak istercesine elinden tuttu kadının, başını çevirip dumana baktı. ''Bugün beni derede gören o adamdan huylandım. Beni derede gördüğünü gider Serdar'a söylerse onlar da gelir, buraları arar, kaldığımız yeri görürlerse, bu gece burayı terk etsek, gitsek tüfeği alsak Cebeli'den.'' Kadının ölümcül korkusunu hesaba katmak zorunda kaldı Bayram.
''Peki.'' dedi isteksizce, ''senin dediğin olsun. Cebeli'ye gideriz şimdi.''
Zehra inanamadı. Sevincinden boynuna sarıldı Bayram'ın. Erkeğini değiştirmiş olmanın kıvancıyla sağ yanağını ısırdı. Birlikte kulübeye girdiler.
''Oturup karnımızı doyursak sonra gitsek.'' ''Yok yok, olmaz. Burayı hemen terk etmemiz lazım. Yolda doyururuz karnımızı.''
İtiraz etmedi Bayram. Pişmiş mısırları tencereden alıp yiyecek torbasına koydular.
''Eşyalarımız dursun.'' dedi Bayram. ''Döndüğümüzde alırız.''
Kulübeyi alelacele terk etme telaşında olduğu için ''Tamam.'' dedi Zehra. Yiyecek torbasını aldı. Çıkmak için kapıdaki beze el atarken tüfekler patladı. Karanlık derinlemesine parelendi. ''Vurun, kaçırmayın.'' nidaları yükseldi. Karnından ve sol omzundan iki kurşun yiyen Zehra inleyerek düştü. Bayram yüzü koyun yattı ateşin yanına, toprak yarın dibine doğru çekti Zehra'yı.
''Ben vuruldum Bayram.'' diye acıyla kıvrandı kadın. ''Burada durma, kaç Bayram, kaç, kurtar kendini.''
Bayram kulübeye yönelen kurşunları aldırmadan elini kadının kanayan karnına bastırdı. Kanın hızla yayılmasından yaranın ölümcül olduğunu anladı. Kulübede beklemenin bir anlamı yoktu. Beklemek daha fazla kurşun, daha fazla ölüm demekti.
''Bırak beni Bayram.'' diye inledi derin derin. ''Kaç, kurtar kendini.''
''Ben seni bırakmam.'' diyerek Zehra'yı kucaklayıp kaldırdı. ''Ölsen de ölünü bırakmam bu zalimlere.''
''Ben sana yüküm Bayram. Bırak beni, kaç.''
Kadının karnına yayılan kan Bayram'ın da karnına yayıldı. Bayram o an Zehra'nın güç bela açılan gözleriyle karşılaştı. Can alıcı anlarda yaptığı can alıcı bir çıkışla kurtulmayı aklına koydu. Silah şakırtılarını, bağırtıları ve kan kokusunu göğüsleyerek dışarı attı kendini. Şinasi'nin mevzilendiği kayın ağaçlarına doğru koştu. Sağ bacağına yediği bir kurşunla durdu, yön değiştirdi. Taşlaşmış acılı bacağını sürükleyerek Kafir Mahmud'la Tahsin'in mevzilendiği çalılara doğru koştu. Mahmud'un sıktığı kurşun boşa gitti. Tahsin'inki gırtlağını sıyırıp geçti Bayram'ın. Olduğu yerde durdu, boğazından vurulduğunu sandı. Zehra'yı düşürmemek için direnirken sendeledi.
''Kaçırmayın, gebertin ikisini de.'' diye bağırdı Serdar.
''Beni bırak Bayram, kendini kurtar.''
''Bırakmam seni bu zalimlere.''
Kafir Mahmud Bayram'ın ateşe ateşle karşılık vermediğine takmıştı kafayı. Mevzilendiği çalılardan aç bir kurt gibi izliyordu onu. Tüfeksiz olduğuna dair yayılan söylentilerin doğruluğuna inanmıştı iyice.
Tahsin'e sormadan ani bir kararla çalılardan çıktı. Sinerek yaklaştı ve 3 metreden ateş etti. Bayram'ın inleyerek Zehra ile birlikte düşmesi üzerine ''Vurdum!'' diye çığlık attı. ''İkisini de vurdum!'' Bayram'ın sırtından giren kurşun ciğerine saplanıp kalmıştı. Zehra ile yan yana düşmüşlerdi. Kafir Mahmut baş ucuna dikildi Bayram'ın.
''Herkes mevzilendiği yerden çıksın, işlerini bitirdim namussuzların!'' diye bağırdı.
Bayram'ın gırtlağına kan dolmuştu. Nefes alıp verirken hırlıyordu. Aşırı kan kaybından dolayı Zehra halsizleşmiş, konuşamaz duruma gelmişti. Kafir Mahmud'un sesini duyan baskıncılar mevzilendikleri yerlerden çıkıp yaralıların can çekiştikleri noktaya geldiler. Serdar Bey büyük bir merak ve sevinçle toprak yerden inip 13 baskıncının şamata ve sevincine karışırken
''Öldüler mi?'' diye sordu.
''Daha ölmemişler'' dedi Tahsin. Bey yaklaştı, yaralıları yakından incelerken ''Susun!'' diye çıkışarak iniltileri dinledi. Zaptiyenin görevini üstlenmiş olmanın sıkıntısıyla
''Hemen bir ateş yakın!'' diye emretti.
Kısa zamanda yaralıların yanı başında kurumuş çalı çırpıdan oluşan küçük bir tepecik belirdi. Taceddin kulübeden getirdiği ateşle tutuşturdu tepeciyi. Yükselen gölgeli alev aydınlığında yaralılara iyice sokuldular. Yakından sessizce izlemeye koyuldular onları. Serdar Bey Bayram'ın yamalı şalvarına, açlıktan kurumuş kemikli yüzüne ve kan kaybına karşı inatla ışıldayan tek gözüne bakarken pişmanlık ve acıma duygusuyla doldu. Zehra'nın göz kapaklarını usul usul araladığını fark etti.
''Tüfekleri yok muydu?'' dedi. ''Kaldıkları hayma yaradınız mı?''
''Ne tüfeği var ne de bıçağı'' dedi Kafir Mahmut. ''Eskiden bu herif tüfek yerine kazmayla gezermiş. Kazması bile yok.''
''Haymaya ben baktım.'' diye söze girdi Taceddin. ''Haymada tüfek müfek yok.''
Tüfekli insanlar yükselen alevlerin şavkında suskunlaşarak izlemeye koyuldular yaralıların can çekişlerine. Bayram kafasını hafifçe kaldırdı, kolunu yanı başında yatan Zehra'ya doğru uzattı. Bütün bakışlar kalkan kafaya ve kıpırdayan kola yöneldi. Silahsız masum aşıkları vurmuş olmanın yarattığı çaresiz, dilsiz, sağır ve kör sessizlikten rahatsız oldu Serdar Bey. Sessizliği birisinin cesur ve haklı bir çıkışla parçalamasını bekledi. Tahsin eğildi, Zehra'nın yukarı doğru toplanan kanlı entarisini aşağı çekip bacaklarını örttü. Kafir Mahmut bıçak veya tabanca bulma amacıyla elini ekmek torbasına soktu. Sıcacık mısırlara dokundu parmaklarının ucuyla. Kan ve alev manzarasını seyreden gözler, Zehra'nın Bayram'ı sevmekten başka bir suç işlemediğini, Bayram'ın ise yıllar önce kendisini kör eden Cabbar'ı öldürdüğünü, bunun cezasını Sinop Kalesi'nde yatarak ödediğini, firar ettikten sonra ise hiç adam öldürmediğini düşünüyordu. Serdar Bey Bayram'ın üzerinden küçük de olsa bir çakının çıkması durumunda vicdanının rahatlayacağını anladı.
''Tüfeğin nerede Bayram?'' diye bağırdı.
Başını kaldırıp bir şeyler söylemek istedi Bayram, söyleyemedi.
''Şinasi ara bu adamın üzerine!'' diye emretti Serdar Bey. ''Bunun üzerinde kesin silah var. Ben boşuna getirmedim bu kadar silahlı adamı.''
Şinasi tüfeğini Kafir Mahmud'a verip üzerine aramaya başladı Bayram'ın. Göz göze geldi. Attığını vuran kurnaz ve gaddar bir bakışla karşılaşacağını sanıyordu. Yalvarmayan, yumuşak, dervişane bir bakışla karşılaşınca şaşırdı. Üstün körü aradı üzerine. Kanlanan elini cebinden çıkardığı mendille silerken, ''Üzerinde bir şey yok.'' dedi.
''Bayram kurnazdır.'' dedi Serdar Bey. ''Tüfeğini muhakkak buralara fırlatıp attı. Herkes dağılsın, arasın o tüfeği.''
Dağılan silahlı adamlar kulübenin içini ve yöresini aramaya koyuldular. Kafir Mahmut Bayram'ın vurulup düşerken tüfeğinin üzerine düşebileceğini akıl etti. Eğildi, iki eliyle sol yana doğru devirdi Bayram'ı.
''Ölmüş mü?'' dedi Serdar Bey.
''Ölmemiş.'' diye esnedi Şinasi. ''Kadın da ölmemiş.''
Çevredekilerin konuşmaları dikkatle izlediklerini fark eden Serdar Bey, Kafir Mahmut'la Şinasi'yi yanına çağırdı.
''Kafalarına birer kurşun sıkın.'' diye fısıldadı. ''Yazıktır, acı çekmesinler.''
Tüfeğini omzundan indirdi Kafir Mahmut. Yaralıların etrafında bir tur attı. Çalılıklarda, kulübe çevresinde Bayram'ın tüfeğini arayanların seslerine kulak verdi. Zehra'nın sağ bacağının hafiften kıpırdandığını fark etti. Bayram'ın baş ucuna dikildi. Namlusunu kafasına doğrulttu.
Kafirin davranışlarını izleyen Şinasi de aynı anda Zehra'ya yaklaştı. Kadının nefes alışverişlerini izledi. Kafirin tüfeği patladı ilkin. Onu Şinasi'ninki izledi. Tüfek arayışını sürdüren baskıncılar oldukları yerde durup patlayışların dalga dalga sönen yankılarını dinlediler. Ölüleri atların bağlandığı çınar ağaçlarına kadar karga tulumba taşıyıp getirdiler. Her ikisini de Şinasi'nin atına yüzü koyun yan yana yükleyip yorganlarını üzerlerine atarak sıkı sıkıya bağladılar kendirle. Baskıncılar yaşlı bir çınar ağacının dibinde kümelenip tütün sarmaya, sigara içmeye başladılar. Sohbetin konusu sıkıntı ve Bayram'ın tüfeğiydi. Bayram mermisi bittiği için tüfeğini bir yere gizlemiş olabilirdi. Bayram'ın keskin hançerleri ve düşmanlarını kafasına vurup öldürmek için kullandığı uzun saplı bir kazması vardı. Bütün bu öldürücü adet edevat neredeydi? Serdar Bey yandaki çınar ağacının dibinde oturuyordu tek başına. Adamları sanki onu tecrit etmiş gibiydiler. Kulağı sohbetteydi. Ağır bir yükten kurtulmuş ama bir yerlerinde ince bir telcik kopmuş gibiydi. Yıllar önce daha çiçeği burnunda bir delikanlıyken Bayram'ın geceleyin sessiz sedasız gelip kapının önünde dikilişini hayal etti. Elinde hançeri çağrıştıran ürkütücü bir kazma vardı. Köyün bıçkın delikanlısındaki sinsi tüfeği almaya ve onu cezalandırmaya gelmişti. O tüfeği ona Bayram'ı vurması için Bayram'ın düşmanları vermişti. Bayram tüfeği almış ama delikanlının canını da bağışlamıştı. Serdar büyüyen, içi boş bir sıkıntıyla ayağa kalktı. Ölülerin çınar ağaçlarına dönüştüklerini aklından geçirdi. "Haydin daha fazla beklemeyin," dedi. Toparlanıp yola koyuldular. Bulutlar alazlanarak yırtıldı. Yırtıkta narin bir hilal belirdi. Kısrak hendeyi atladı. Zehra'nın karnından taşan son ılık kan, Kısrak'ın karın tüylerinden sızarak toprağa damladı. Baskıncıların Zonguldak'a girmesiyle haberin yayılması bir oldu. Ölüleri Deli Şükrü'nün zaman zaman uyuduğu caminin kuzeye bakan duvarının dibine indirdiler. Serdar Bey olayı haber vermesi için Şinasi'yi zaptiyeye gönderdi. Ölüleri ilk gören Deli Şükrü oldu. O anda madenden emekli olan tüm eşekleri toplayıp onlarla Zonguldak'taki dul kadınların durumunu konuşmayı hayal ediyordu. Ölülere yaklaştı. "Bu cenazelerin tüfeklerini getirin, yanlarına koyun," diye bağırdı. "Uzaklaştırın bu deliği cesetlerin yanından," diye emretti Serdar Bey.
"Bağırmayın, burada sağır yok," diye çıkıştı Deli Şükrü. Sırtını cami duvarına dayadı.
Ölülerin kan ve güvercin gübresi koktuğunu ve yeşerdiğini sandı.
"Tüfeklerinizi çekin cesetlerin üstünden, yüzünüz görünsün. Bırakın ceset cesetliğini yaşasın. Dünyayı cesede çevirmeyin."
Pençesini tap basan Şükrü'nün yakasına attı kafir Mahmut.
"Uzaklaş buradan, kırarım kafanı," diye kükredi.
Durumun ciddiyetini anlayan tap basan,
"Benim zaten eşeklerle işim var," dedi. "Yakamı bırak, gitmem lazım. Onları bekletirsem terbiyesizlik etmiş olurum. Siz işinize bakın, sıkmayın tatlı canınızı."
Artan köpek havhavları, haberler, sorular, fısıltılar derken camiye doğru koşuşturmalar başladı. İlk gelen demirci Nikos oldu. Nikos'u kumru izledi. Ölüleri duvarın dibinde görünce çığlık çığlığa diz çöktü, kafasını yumrukladı, saçlarını yoldu. Anasının kanlı gövdesine kapandı. Yanaklarını ve alnını kana sürttü. Zehra'nın başı duvara dayanmış, boynu eğilmişti. Boynunu düzeltti. Yüzündeki karanlığa baktı. Gözlerinin açık olduğunu fark etti. Göz bebeklerine kan sağıldığını, kandaki acının ışıltıya dönüştüğünü sandı. Parmaklarının ucuyla kapattı göz kapaklarını. Parçalana parçalana sürdürdü ağlayışını. Ağlayışa herkesin gözünün önünde ağlayarak kendini ifade etme ihtiyacı duyan kadınlardan, Zehra'ya yüreği yanan kadınlara kadar bir yığın kadın katıldı. Bu durum geceyi canlandırdı, kalabalığı arttırdı. Canlılığa imamla muhtar geldi. Hemen ardından saatı kadın göründü. Cebeli'nin dirileceğini önceden haber vermesi ve haberin doğru çıkması Bahut bakıcısının kalabalık üzerindeki otoritesini haydice arttırmıştı. "Nur içinde yatsınlar, iyi insanlardı," diyerek ölülere doğru yürüdü falcı. İnsanların kendisine saygıyla yol vermelerinden hafif huylandı.
ölülerin başucunda ağlayan kadınları dinlemeye koyuldu. Önce fısıldaşmalar başladı. Sonra kalabalık birdenbire saygıyla açıldı. Bismillah diye mırıldananlar oldu. Elinde bastonuyla karanlığı arkasına alarak çıka geldi Cebeli. Herkes ilahi bir korkuyla el pençe durup ona baktı. Kalabalığa ilk kez giriyor, iç gözüyle birikmiş söylentilerin, yorumların, efsanelerin biçimlendirdiği ruhları zevkle seyrediyordu. Sırtında beyaz bir hırka vardı. Sakalı göğsünü olduğu gibi kaplamıştı. Başına yanlamasına reçine renginde bir fes oturtmuşlardı. İki kişi ayağına kapandı. ''Kıble değilim, kalkın!'' diye mırıldandı. Elini öpmeye gelenler çevresinde kümelendiler. Ağlayan kadınlar Cebeli'nin geldiğini duyunca seslerini kısıp mübarek adamın ağzından çıkacak olan söze dikkat etmeye başladılar. İmam hal hatır sormak için yaklaştı. Muhtar Katırcıoğlu eğildi, Cebeli'nin elini öptü. Rumlar caminin ön cephesinde kümelenerek olayı kendi aralarında yorumlamaya koyuldular. ''Yakında kötü şeyler olmasından korkarım.'' diye mırıldandı Cebeli. ''Allah büyüktür Cemal'i Bey, yardımını esirgemez bizden.'' dedi imam. ''İnsan küçüldükçe Allah büyür.'' diye yeniden mırıldandı Cebeli. ''Sonunda musalla taşına döner dünya. Ayaklarınıza sahip çıkın, üzerime basmayın. Belki bir solucan, belki bir karıncayım.'' Kaplumbağa hızıyla ilerleyip ağlayan kadınların arasına girdi. Kadınlar Cebeli'nin ayaklarına kapandılar. Bey kadınlar yokmuş gibi davranarak dikkatle süzdü ölüleri. Bastonunun ucuyla kadınlardan birisine dokundu. Secdeye kapanan kadın başını kaldırıp Cebeli'ye baktı. Cebeli hafif eğilerek, ''Git benim tüfeğimi al getir, bu iki ölünün arasına koy.'' dedi. Ağlayışların hassasiyeti ve anımsama gücünü arttırdığını, ölüm korkusunu kemirici bir duruma soktuğunu fark etti. Zonguldak'ta dirilişi hakkında günlerdir uydurulan söylentilerin kendisine karşı ilahi bir saygıya dönüşeceğini önceden tahmin etmemiş olmasına şaştı. Hak edilmemiş, kolay kazanılmış bir saygının yüreğini ceviz gibi çürüteceğini düşündü. Sırtını cami duvarına döndü. Bakışlarıyla Deli Şükrü'yü aradı. Kadınların yaktıkları ağıtları izleyerek karanlığa karıştı.
30. ayrımın sonu. Sayfa 349.